Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ve bugün sabahın bu saatinde haftada bir gün yaptığımız gibi edebiyat konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Edebiyat konuşacağız bugün. Haftanın en güzel günü, Cuma günleri. Gündemden kendimizi soyutlayıp, dünyanın gailesinden soyutlayıp, bir parça daha ruhlarımızı inceltmek, bir parça daha sanatın koruyucu kalkanının altına girmek, kendimize kişisel sığınaklar açmak üzere başlattığımız bu klasik romanlar yayınında bu hafta Mehmet Rauf'un Eylül'ünü konuşacağız. 100 yıldan uzun süre önce yayınlanmış ama hem dönemi için hem de bugün için son derece önemli eserlerden bir tanesini konuşacağız. Sizden ricam aşağıdan yayını paylaşmanız Periskop izleyicilerinden. Orada yayını paylaş tuşunu göreceksiniz. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Hemen çağıracağım herkesi. Diyeceğim ki gelin hadi edebiyat konuşacağız. Bırakın dünyanın derdini tasasını. Oturalım hep beraber şu romanı konuşalım. Eylül romanını konuşacağız bugün. Daha önce de anlatmıştım. Can Yayınları sağ olsun bu yayın için çok büyük destek vermişti. Onlar hem dönemin kendi diliyle hem de sadeleştirilmiş haliyle romanları çıkarttıkları için iki parça halinde görüyorsunuz. Ben de özellikle tanıtımını bunun üzerinden yaptım ama tabii günümüz Türkçesine çevrilmiş hali anlamak açısından biraz daha önemli ve biraz daha manalı. O nedenle burada özellikle Mustafa Çevikdoğan'ın adını da analım. Sadeleştiren, bugünün Türkçesine uyarlayan Mustafa Çevikdoğan çünkü onunla birlikte konuşacağız. Mehmet Rauf'un özelliğinden başlayalım önce. Kitabın yazarı, Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf, Servet-i Fünun Edebiyatı'nın takipçilerinden bir tanesi, derginin önemli isimlerinden bir tanesi. Ve burada aslında romanın girişinde anlattığı gibi, romanın girişinde de bir tek cümlelik bir ithaf yazısıyla söylediği gibi Halit Ziya'nın öğrencilerinden bir tanesi. İlk eserim son üstadıma diye zaten imzalayarak başlıyor kitabına. Kitabın ilk sayfası giriş cümlesi böyle. Halit Ziya ile birlikte aslında bunu konuştuk daha önce ama bugün biraz daha fazla üzerinde duracağız. Çünkü edebiyatın dönemini etkilemek gibi bir kaygısı var. Başlangıçta bunu bir amaç olarak ortaya koymasa bile aslında çıkışından sonra, yazımlardan sonra, yayınlanmalardan sonra böyle bir etkisi görülüyor edebiyatın. Nasıl bir etki? Bu kitabın bazıları 1900'e, bazıları 1901'e tarihliyor kitabı ama aslında bütün bunlar daha önce konuştuğumuz Recaizade Mahmud'un mesela Araba Sevdası'nda olduğu gibi tefrika edildiği tarihle alakalı. Yani bunlar dergilerde, Servet-i Fünun dergisinde, daha öncesinde başka dergilerde, mesela Mehmet Rauf açısından bakılacak olursa daha önce yazdığı, üstadının çalıştığı Hizmet dergisinde mesela, o dergilerde yayınlanmış bir takım eserleri var hepsinin. O nedenle tarihlerde küçük sapmalar olabilir, kafanız karışmasın, ya bunların yazıldığı tarih belli değil mi kardeşim demeyin. Çünkü arada böyle bu takım farklar olabiliyor. Dedi ki Halit Ziya'nın öğrencisi diye. Halit Ziya bu romanın yazımından 1,5 yıl kadar önce ünlü eseri Aşk-ı Memnu'yu yazıyor. Hayır, Beren Saat'in oynadığını değil. O tarz bir roman değil aslında o. Yani anlattığı öyle bir şey değil onun. Romanın içi, gidişatı çok daha farklı zaten. Böyle hani yüzlerce bölüm dizilere bağlanacak bir romandan bahsetmiyoruz. Ve onu yazıyor. Çok etkileyici bir roman. Çünkü aşk kavramı, yasak aşk kavramı, kitabın adı zaten Aşk-ı Memnu, yasak aşk demek. Yasak aşk kavramı uzunca bir süre bir ahlaki sorun olarak görülmesine rağmen hem Aşk-ı Memnu'yla hem de Mehmet Rauf'un Eylül'üyle birlikte aslında bir gerçek bir kavram, ayakları yere basan bir kavram olarak tartışılmaya başlanıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Neden böyle bir şey bir anda 1900'lerin başında ortaya çıkıyor? Türkiye'de o dönem için Osmanlı İmparatorluğu'nda herkes neden aşk konuşmaya başlıyor? İnsanlar deli gibi aşık olmuş durumda mı falan diye düşüneceksiniz. Hayır, işte hayatın, edebiyatın da aynı zamanda siyasetle beraber yürüdüğü dönemlere işaret ediyor. Çünkü bu dönem aynı zamanda en koyu, en karanlık istibdat dönemine işaret ediyor. Öyle bir dönem ki bu. Jurnalin, yani insanların birbirlerini saraya ispiyonlayarak onların hayatlarını sona erdirmeye başladıkları dönemlerden bir tanesi. Mehmet Rauf Kütahyalı bir hafızın oğlu. Annesi bir Çerkes. Aslında Bahriyeli kendisi, Bahriye Mektebi'nin mezunu ve hem Bahriye Okulu'nda hem de Babasıyla, babasının, annesinin ve babasının çabalarıyla dil öğreniyor. İki dil konuşan, iyi dil konuşan insanlardan bir tanesi. Ve o dönem uluslararası ilişkilerden de yararlanarak yurt dışında uzun süre görev yapıyor. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'a döndükten sonra klasik olarak aynı işleri yapıyor, benzerleri gibi. Askeriyenin içinde çalışıyor. İkinci Meşrutiyet'e kadar da bu görevini sürdürüyor. Zaten 56 yaşında hayatını tamamlamış bir yazardan bahsediyoruz. 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte artık kendini tamamen edebiyata veriyor. Edebiyata veriyor diyorum. Yazdığı başka eserler de var ama Eylül son derece önemli bir roman. Neden? Çünkü aşkı doğrudan kavram olarak içine alan, en naif haliyle aşkı anlatan bir psikolojik roman Eylül. Psikolojik roman tanımlaması da boşa değil aslında. Çünkü kişilerin uzun uzun detaylı şekilde zihinsel analizleri yapılıyor bunun içinde. Yani kendi mücadeleleri, yani aşka bakışlarını başkalarıyla kıyaslayarak yaşamın içine nasıl aldıkları kitapta uzun uzun derinlemesine anlatılıyor. Ben de birazdan okuyacağım zaten. Göreceksiniz onları. Bugün biraz daha fazla kitaptan parçalar paylaşacağız. Paylaşmak zorundayız. Hani dedik ya, yasak aşk kavramı tartışılıyor diye. Yasak aşk kavramı doğrudan bir sembol olarak giriyor. Hem Aşk-ı Memnu'yla hem de daha sonrasında Eylül romanıyla. Tabi bu birilerini rahatsız ediyor. Kimdir birilerini rahatsız etmek kavramıyla kastettiğim şu. Dedik yani edebiyat, sanat aralarında hem siyasetle bir gerilim var hem de sağlam bir ilişki var aslında. Dönemi belirliyorlar çünkü. Servet-i Fünun'un çıkışıyla birlikte, Recaizade Mahmud'un o dergiyi kurmasıyla beraber orada örgütlenen, bir araya gelen insanlar aslında toplamda o kadar büyük bir edebi değere işaret ediyor ki bu kaçınılmaz bir şekilde rahatsızlık yaratıyor insanlarda. Çünkü şöyle kabaca baktığınız zaman Tevfik Fikret'ten Cenap-ı Şahabettin'e kadar, Süleyman Nazif'e, Hüseyin Suat Yalçın'a, Ahmet Rasim'e kadar, Mehmet Rauf zaten işin içinde var. Hüseyin Rami Gürpınar biliyorsunuz burada okuduk. Onu da Gulyabani ile birlikte, onların da girişiyle yerleşik edebiyat düzeninde büyük bir rahatsızlık yaratmaya başlıyor. Neden? Şundan dolayı, çünkü o güne kadar toplumun tamamına yayılmış olan bu baskıcı unsur bir süre sonra aslında edebiyatta da baskı yaratan grubun dikkatini çekiyor. Onlar rahatsız oluyorlar. Çünkü bu insanlar, Servet-i Fünuncular, onlara göre tam anlamıyla, hatta bir iki tane de bu konuda yazı yazılıyor, makaleler yazılıyor, kötü bir şeymiş gibi, aşağılanacak bir şeymiş gibi devrimci olarak adlandırıyorlar. Çünkü onlar bambaşka kavramları tartışmaya başlıyorlar. Çünkü istibdat dönemi o kadar ağır, o kadar yoğun ki insanlar bir yandan yazdıkları özgürlük yazılarıyla değerlendirilirken, burada Servet-i Fünun dergisinin içinde mesela İsmail Safa'nın yazdığı yazılar var. Peyami Safa'nın babasıdır kendisi. Onun yazdığı yazılar var ve çok rahatsız etmeye başlıyor insanları. Karşıda zaten var olan bir oluşum var. Tercüman-ı Hakikat gazetesi. Onun içinde artık mürit olarak da anlamlandırabileceğimiz, bizim öyle sayabileceğimiz insanlar var. Çünkü Ahmet Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesi, matbuat eseri, onun damadı Muallim Naci ile birlikte edebiyat üzerinde çok ciddi, çok net bir tahakküm kuruyor. Hatta insanlar yazdıklarını Muallim Naci'nin beğenisine sunmadan bir yere, bir yerde yayınlatamıyorlar. Birileri bakmıyor onlara. Ama bu insanlar Recaizade ile birlikte, Mahmud Ekrem ile birlikte öyle değişik şeyler yapmaya başlıyorlar ki kelimenin tam anlamıyla Tercüman-ı Hakikat grubunu sallamamaya başlıyorlar. Çünkü onlara göre zaten Avrupa'da çok uzun süredir başlamış olan yenileşme akımları, realizm, uzun süre Asık dönemini de neredeyse tamamlamaya başlayacak olan romantizm akımı artık girmekte, bu ülkeye girmekte gecikmiş ve bu konuda eser verebilecek çok yetenekli insanlar var. Hani yayının başında söyledim ya, Mehmet Rauf gibi aslında burada adı geçen diğer yazarlar, çizerler, şairler de dünyayı tanıyan insanlar. Yani onlar dünyayı başka dillerde de konuşarak biliyorlar ve okuyorlar daha önemlisi. Bu insanlar da aynı şekilde başka yerleri gördükleri için verdikleri eserler de sadece bu topluma ait değil, bu toplumun gelişmesine ait eserler oluyor. Dolayısıyla da bu rahatsızlık başlıyor. Şimdi bugünden baktığımızda çok böyle nasıl olur ya, edebiyatçılar nasıl böyle kavga ederler diyebilirsiniz ama bu kavga sadece edebiyatta o dönemde olmuyor. Bugün yaşanandan çok farklı değil. Bugün insanlar romanın, şiirin üzerinde çok fazla durmuyor olabilirler ama aynı kavga, aynı baskıcı unsurlar. Mesela bugün Türkiye'de romanın gelişmesini, romanın bazı unsurlarının, bazı yazarlarının hak ettikleri kadar önde olamamasının temel gerekçesi de benzer şeyler. Ben daha önce de size burada anlatmıştım. Erhan Bener mesela Türkiye'de göre romancılık açısından en net tanımlanması gereken insanlar ama çok ciddi bir şekilde aynı unsurların devamı olarak sayılabilecek, tırnak içinde benim İstanbul çetesi olarak adlandırdığım bir grup tarafından tanınması, ünlü olması engellenmiş insanlardır. Bu sadece bir tane örnek. Bunun benzerleri yüzlercesini saymak mümkün. Ama o işin başka bir tartışma bölümü. Belki bir gün oturur onun üzerinde de konuşuruz. Burada Ahmet Mithat Efendi'nin ve Muallim Naci'nin, onun damadının etrafında örgütlenen bu grup, bir süre sonra Servet-i Fünun'un tanınmaya başlamasıyla, çünkü acayip eserler yayınlanmaya başlanıyor. Yani bugün konuştuğumuz şeyler işte, mesela Aşk-ı Memnu yayınlanıyor içinde. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası yayınlanıyor ve insanların dikkatini çekiyor. Okumaya sevk ediyor onları. Burada yayınlara başladığımızda okuduğumuz ilk yerli klasik olan Araba Sevdası mesela, o gün için teknolojinin de içinde yer aldığı yeni bir durum anlatıyor ve aşkın, komedinin çerçevesinde aslında o günün portresini çizip koyuyor. İnsanların yaşadığı hayatı anlatıyor. Mücadele o kadar büyüyor ki, mücadele ve kavga o kadar büyüyor ki, Ahmet Mithat Efendi'nin baskısıyla Recaizade Mahmut Ekrem'in tırnak içinde hayatı kaydırılmaya başlanıyor. O döneme kadar Galatasaray Lisesi'nde yürüttüğü ve çok başarıyla yürüttüğü, orayı da açan, insanları zaten çok uzun köklü bir geçmişten gelen bir okul ama onunla birlikte yaşama daha çok bağlayacak unsurlar tek tek kapatılmaya başlanıyor. İkinci Abdülhamit dönemi çok yoğun bir baskı var. Hani istibdadın en ağır yaşandığı dönemden bahsediyoruz. Görevinden alınıyor. Mülkiye Mektebi'ndeki hocalığından alınıyor mesela Recaizade Mahmut Ekrem. Ve onun yerine Ahmet Mithat Efendi kendi oturuyor. Bu kadar büyük bir kavgadan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir çekişmeden. Yetmiyor, saraya jurnaller daha da artıyor. Bir sabaha karşı Tevfik Fikret'in evi basılıyor. Tevfik Fikret evinde uzun süreli bir arama yapıldıktan sonra, o canım kütüphanesi hallaç pamuğu gibi atıldıktan sonra zararlı bir unsur bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmadan azade tutuluyor. Ama bitmiyor tabii. Aynı şekilde demin konuştuğumuz haliyle burada başka yazarların da, Servet-i Fünun edebiyatının önemli isimlerinden pek çok başka yazarın da, İsmail Safa'nın da mesela sürgünü gerçekleşiyor bu dönemde. İsteniyor ki insanlar yeniliklere açık olmasınlar. Dünyada sadece siyasi akımlar içinde, hani konuştuk ya burada Charles Dickens'ın eşliğinde, dünya 1789'da Fransız devrimini yaşamış, ardından bambaşka bir döneme girilmiş, mikro milliyetçilik artmış, bütün uluslar bağımsızlık peşinde koşuyorlar. Ama 2. Abdülhamit bunu baskıyla durdurabileceğini düşünüyor. 1908'e kadar, yani 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar, 26 yıl askıda tutulan anayasanın tekrar görüşülmeye, kabulüne başlanıncaya kadar. Ama bu baskı dönemi şöyle de bir sonuç doğuruyor. İnsanlar bu arada yazmaya başlıyorlar. Yasaklanan siyasi yazıların eşliğinde işte aşk kavramı en çok tartışılan roman kavramlarından biri olarak büyük bir süratle giriyor bu topraklarda edebiyata ve müthiş eserler yayınlanmaya başlanıyor. Müthiş eserler. Bugün arkasından konuştuğumuz, işte baktığımız zaman hala hazırda bulunan mesela Hüseyin Rahmi'nin özellikle toplumda yerleşmiş yobazlığı anlattığı eserler, bunları komedi unsurları olarak sokuyor. Çünkü biliyor ki açıktan yazılsa böyle şeyler baskıya uğranacak. Yani yayımı yasaklanacak, durdurulacak. Bu arada bir dipnot olarak söyleyelim. Mesela aynı dönemde benzer kitap yasaklamalarını çok ciddi şekilde görüyoruz. Halit Ziya Uşaklıgil Sefile diye bir roman taslağına başlıyor. Yayınlanmaya başlanıyor Sefile ve yasaklanıyor yayını. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Bugünden baktığımızda çok komik gelebilir size ama o gün de var. Genel ahlaka aykırı olmak. Genel ahlaka aykırılık. Aynı şekilde Mehmet Rauf'un da yasaklanmış bir kitabı var ki Mehmet Rauf hayatını ondan sonra da hep aşk üzerine, kadın üzerine yazarak devam ettiriyor. Hatta Cumhuriyet döneminde bazı kadın dergileri de çıkartıyor. Ama o dönemde işte bu sıkışıklık içinde çıkan Eylül romanı yayımından sonra ciddi anlamda, ki önünde biliyorsunuz demin de söylediğim gibi Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnusu var, ona rağmen İlk gerçek aşk romanı olarak adlandırılıyor. Çünkü psikolojik tahliller, içindeki psikolojik tahliller son derece sağlam. Ve belli tekniklerden yararlanarak Mehmet Rauf burada anlattıklarının içinde insanlara çok daha az karakterle, isimlere, cisimlere boğmadan aslında bir tasvir grubu eşliğinde hayatlarını anlatıyor. Evet, bu dönemde işte hani hep o eleştirilen gerçeklik su yüzüne çıkıyor. Yani hayattan kopuk gibi yaşayan, toplumun gerçek değerlerini bilmeyen, zengin, tırnak içinde aristokrat denilebilecek ailenin çocuklarının kendi aralarındaki ilişkiler. Hatırlayın işte hani Recaizade'nin Araba Sevdası'nı okurken sadece Arabası, arabasına koşacağı atları, giyeceği kıyafetlerini son derece önemli bulan bir kahramandan bahsediyorduk ve toplumdan kopuştan da söz etmiştik. Burada da üçlü bir karakter silsilesinin içinde aslında dönen, belki Acar karakteri de konulursa dört karakter içinde geçen bir romandan bahsediyoruz. Bu dört karakterin üçü birbirine son derece bağlı. Zaten romanın hem seriminde hem düğümünde hem de çözümünde bu üç karakterden hareketle gidiyoruz. Bu üç karakterden bir tanesi Süreyya. Süreyya, burada isimler tabii dönemin isimleri biraz kafanızı karıştırabilir. Süreyya erkek, Suat kadın bu romanın içinde. Süreyya zengin bir ailenin çocuğu ama köylü bir ailenin çocuğu. Bir bağ evinde hayatını geçiriyor. Zenginlik tabii kendi içlerinde bir zenginlik. Bir bağ evinin içinde bir araya gelip aslında rahat yaşayabilecek bir düzen içinde. Fakat giderek eşi Suat'la birlikte bu düzenin içinde sıkılıyorlar. Hem kuzeni hem de çok yakın arkadaşı olan Necip de bu hayatın unsurlarından bir tanesi. Ve aralarında hep konuştukları bir fikir var. O fikir şu: bir gün buradan ayrılıp, yani hayatı burada geçirmekten vazgeçip, İstanbul'un içinde bir yerden bahsediyoruz, Boğaz kenarında bir yalı ya da bir yalı dairesi kiralayıp biraz da orada yaşayabilmek, yani hayattan biraz daha kam alabilmek üzere oraya geçmek. Ve bunun için kendilerine bir yer belirliyorlar. Boğaz içinde güzel bir yer. Hayalleri hep bu: orada bir arada yaşayabilmek. Ve Suat'ın babasından aldığı ödünç parayla birlikte bu hayallerini gerçekleştirme şansları oluyor. Yeni mahallede, Boğaziçi'nde bir ev kiralıyorlar. Ve ondan sonra aslında iş aşk boyutunda daha çok tanınmaya başlanıyor. Çünkü aralarındaki ortak tutkuları müzik olan kuzen Necip, kuzen ve arkadaş Necip ve Suat birbirlerine yakınlık duyuyorlar. Bu yakınlık öyle bir yakınlık ki bugün anlattıklarımızın içinde aslında, yayın içinde çok konuşacağız, naif aşk kavramının devreye girmesini gerektiren bir yakınlık. Sadece bir bakış, sadece bir söz zaman zaman, göreceğimiz gibi bir eşyanın saklanması, sadece bunlar üzerinden bireysel aşkın o ortaklığa döndüğü anda tensel temasın sadece elden ve gözden bir öpücükle sınırlanması gibi bir aşk. Bugünden bakıldığında çok böyle uzay mekiği gibi geldiğini hissediyorum size. Haklısınız. Ama roman boyunca aslında, hani psikolojik bir roman, kafanızda sürekli olarak canlandırıyorsunuz. Kişisel tahlil hep beyninizde de zihninizde de gidip geliyor diyorum ya. Sıkça Türk filmlerinin, o Yeşilçam filmlerinin unutulmaz repliklerini, "rica ederim bu bahsi kapatınız" falan gibi, onları duymaya başlıyorsunuz aslında. Çünkü bunlar gerçek diyaloglar. Ve o diyalogların içinde roman gelişmeye başlıyor. Ev tutulana kadar aslında sıkıcı bir hayat var. Sıkıcı hayat, bağ evinin içine hapsedilmiş. Aslına bakarsanız bazıları da sembolizm anlamında işte istibdat rejimini oranın tasvir ettiğini, daha sonra yalıya gidişle bir parça daha özgürlük ortamının, yani hani ikinci meşrutiyetle sonuçlanan o özgürlük ortamının biraz daha duyulduğunu, görüldüğünü de anlatıyor. Bazıları için böyle bir değerlendirme yapmak da mümkün. Ama burada bağ evi son derece sıkıcı, son derece insanların üstüne kasvetle çöken bir yapıyı anlatıyor. Ne zaman ki oraya gidiliyor, yani yalıdaki hayat başlıyor, işte ondan sonra biz aşk kavramını farklı unsurlarıyla görmeye başlıyoruz kitabın içinde. Ve bunlar o kadar ilginç unsurlar ki bugünden baktığımızda gerçekten kafamızın çok alacağı şeyler değil. Hani bugün aşkı çok daha basit, çok daha hızlı yaşanır, hızlı tüketilir bir kavram olarak görüyoruz ya. Özellikle sosyal medya çağında insanların birbirlerini görmesine bile gerek kalmadan yaşanan, tırnak içinde aşk olarak adlandırılan o duygu. Ama öyle değil. Mesela burada öyle bir tasvir var ki kitabın içinde, ilk okuduğumda da, bu yayın nedeniyle tekrar okumada da beni en çok etkileyen bölümdür bu. İnsan denizden bir başkasının kokusunu alır mı sorusunu soruyor Mehmet Rauf. Ve o kadar güzel anlatıyor ki bunu. Denizin içinde aşık olduğu kadını, sevdiği kadını kokusundan takip eden bir erkek var burada. Dikkatli dinleyin lütfen. Bir gün geç kalkmış, deniz hamamına geçmişti. Deniz hamamı. Çırpına çırpına koşuşan, çarpışan dalgalar, hamamın içinde büyüyen, yankılanan seslerle düzensiz bir ezgi çalıyordu. Vücudu beklenen zevkin şevkiyle, şimdiden hoş bir gevşeme içinde, uyanır uyanmaz tekrar düşüncesini dolduran endişelerinin dalgınlığıyla soyunurken, serin deniz havasının içinde birden ölüyorum zannetti. Etrafı onun kokusu sarmıştı, denizin içinde. Bu Necip'in Suat'tan sahip olduğu biricik şeydi. Bu kendisine daima göğsündeki nefes gibi gelmişti. Bu ne bir çiçeğin, ne bir yaprağın kokusunun özüydü. Bu bilinen hiçbir kokuyu andırmaz, can yakan bir koku, bir şey, bir nefesti ki Necip onun ruhunun kokusu zannediyordu. O kadar benzersiz, o kadar samimi bir kokuydu. Bunda Suat'ın bütün mahrem sırları, bütün kadınlığı, kalp çarpıntılarıyla bulunurdu. O kadar kadından, o kadar Suat'tan fışkırıyordu ve şimdi denizde bu koku ona bir vücut sıcaklığıyla karışık geliyordu. O kadar duygulandı ki vücudu titreyerek çöktü kaldı. Bu nereden geliyordu? Ondan evvel denize girmiş olduğu için mi kalmıştı? Denizin, rüzgarın dalgaları bunu nasıl dağıtmamıştı? Ve suyun içine girdiği zaman şimdiye kadar bunu düşünmemiş olmasını yadırgayarak onun da burada, bu su içinde yıkandığını düşünmek, bütün iradesini yok eden ve kendini aciz bırakan bir zaaf ve ağırlığa sevk ediyordu. Bulutlar içinde sarhoş ve sersem kendini suyun içine bırakarak, sonsuz bir duygu sarhoşluğu içinde onu burada, suyun arasında, deniz elbisesinin biraz sakladığı omzu, kolları, gerdanıyla görerek bayılır gibi kalıyordu. Bu hissini sürdürmek için gözlerini kapayarak suyun kendini okşaya okşaya yüzdüren kuvvetinin üstüne salınarak hummalı, hayatından habersiz, korku içinde kalıyor, onu öyle görmeyi hayal ettikçe, kokusunu hissettikçe denizin içinde sonsuz derinliklere uçuyorum düşüncesini veren bir sarhoşlukla sersemleşiyordu. Denizin içinden bir koku almak, sevdiği kadının kokusunu suya girdikten sonra suda bulmak. Ne kadar ilginç bir kavram değil mi? Ama burada şunu unutmadan devam etmeliyiz. Anlatılan bütün bu sembolik ögeler, aşkın çok rahat yaşanması bir kenara, rahat anlatılabilmesinin önündeki baskılardan da kaynaklanıyor. Neden? Şundan dolayı. Çünkü aşkı demin de söylediğim gibi o günün edebiyat çevresi içinde yazmak, konuşmak son derece zor. Biraz fazla şey yazsanız, toplum ahlakına aykırı şeyler yazdığınız gerekçesiyle derginiz kapatılabiliyor, siz soruşturmaya uğrayabiliyorsunuz. Yazmanız yasaklanıyor her şeyden önce. Ama burada anlattı, hani deniz elbisesinin içinden ufacık görünen kolları, gerdanı diyor ya, aslında dönemin erotizmi bu. Belki bugünden baktığımızda, hani Mehmet Rauf'un da yasaklanan kitabı var, Halit Ziya'dan bahsettim ya, Sefile'den. Halit Ziya'nın yasaklanan o tefrikasında da erotizmin düzeyini, yasaklanma gerekçesini lütfen buradan ölçün. Yani bugünden baktığınız zaman bunun neresi erotizm sorusunun karşılığını alamayacaksınız. Bu kadar naif duygular üst üste yaşanırken elbette tensel temastan bu kadar uzak kalınmışken farklı ögeler giriyor bu sefer romanın içine. Ve sevdiğinden bir parça taşımak o kadar önemli bir istek haline, o kadar öne alınmaz bir istek haline geliyor ki Necip'te. Bir gün hiç beklenmedik bir anda aslında bu romanla adlandırılarak belki yüzyıldır neredeyse insanların kafasında yer etmiş o ünlü sembole ulaşılıyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Akşamüstü Tarabya'ya kadar gidip dönmek için çıkıyorlardı. Necip tek başına inerken piyanonun üstünde Suat'ın şemsiyesiyle eldivenlerini gördü. Bir anda bu eldivenlerde onu koklamak arzusuna karşı koyamadı ve titreyerek eğildi, bunları ağzına götürdü. Oh! Her zaman havada olan bu koku işte şimdi elindeydi ve eldivenlerin dokusu o kadar onun eli gibi yumuşak ve narindi ki sahiden onun ellerini kokluyormuş gibi geliyordu. Bir an oldu ki bunları alıp saklamanın ne büyük bir mutluluk olduğunu acı bir hasretle düşündü ve büyük bir suç işliyor gibi titreyerek sapsarı bunlardan birini cebine soktu. Eldivenin alınması, burada başlayan eldiven metaforuyla artık sevdiğiyle bir şekilde ondan parça da taşıyarak, yani tensel temasın en çok burada yaşanıyor olması işin gittiği yeri gösteriyor bize. Çünkü bu aşk imkansız bir aşk gibi görünse de imkansızlığın ötesinde sadece o dönemin getirdiği koşullarda değil, bir yanıyla aslında kadının o dönemdeki haliyle tavrıyla da alakalı. Çünkü roman boyunca pek çok yerde Suat, bu aşkı farkına vardığı andan itibaren değerlendiriyor kendi kafasında ve kendi kafasında değerlendirirken öyle cümleler kuruyor ki aslında kitabın sonuna doğru kendisine buralardan çekip gidelim, kaçalım diyen Necip'e evet diyememesinin gerekçesini pek çok yerde açıklıyor. Pek çok yerde söylüyor ve diyor ki acıma duygusuyla birlikte, yani acıma duygusunun içinde yer aldığı, kocasına Süreyya'ya duyduğu acıma duygusunun yer almasıyla birlikte sadece onunla alakalı değil, toplum ne der baskısı da var üzerlerinde. Yani bugüne kadar aslında kadın karakterlerinin çok öne çıktığı romanlarda pek sıkça gördüğümüz kavramlardan biri. Avrupa'da bu değerlendirme belki bir yüzyıl öncesinden yapılıyor ama bizde, bizim topraklarımızda da artık zamanı gelmiş bir şekilde kadın kendi üzerinden bunu tartışıyor. Neden gidemiyor Necibe sorusunun cevabı tam da işte burada ortaya çıkıyor. Neden, niçin serbest değildi? O zaman gidip Necibe seninim diyebilecekti. O zaman gösterecekti ki idaresi kendi elinde olan hayatını kendi isteği ve iradesiyle onun eline veriyor ve emanet ediyor. Sonra düşündü ki asıl şimdi bunu söylerse bir şey feda etmiş, bağlılığının şiddetini ancak bu fedakarlıkla göstermiş olacaktı. Fakat şimdi bu mümkün değildi. Yalnız Süreyya değil, Süreyya olmasa bile bunu söyleyemeyeceğini hissediyordu. O kadar gürültü patırtıyla feda edilecek hayatın bir değeri olmalıydı. Halbuki kendisi, ah genç olsam da ona layık olsam da seninim desem diye üzülüyordu. O zaman onu ne kadar mutlu edeceğini görerek bunu yapmamak karamsarlığıyla boynu bükülüyor, her şey bitti sıkıntısı yeniden basarak hiçbir çare bulamamak ümitsizliğini tekrar hücum ediyor, son günlerde biraz unuttuğu karanlık düşüncelere tekrar gömülerek, Eylül, ah işte Eylül ne yapılsa boş, bak her şey bitti diyordu. Burada romana da ismini veren Eylül aslında pek çok şey simgeliyor. Yani roman içinde birazdan göreceğimiz şekliyle Eylül pek çok şeyin bittiği, yazın sona erdiği, yazla birlikte aslında yazın yaşanan duyguların da çok geride kaldığı, yazarın tasviriyle bir çürüme dönemi. Öyle anlatılıyor. Ama pek çok değerlendirme ve kitabın içine baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında sadece o kadar değil. Hani Ahmet Telli Hoca'nın o ünlü dizeleri var ya ve ben bütün yapraklarımı döküyor derken, döküyorken şimdi Eylül diyorsun tam da orada başlıyor ayrılık sözü var ya. Ayrılığı da çağrıştıran bir şey var, bir hüzün var Eylül'ün içinde. Zaten romandaki o kişisel tahlillerin içine sürekli olarak oturulup oturtulup anlatılmış kavramlardan bir tanesi. Eylül'ün gelişiyle birlikte yazın yaşanan o güçlü duygular, o naif yazın serbestisi, hani hep romanlarda anlatılan, benim de çocukluğumdan okurken gözümün önündeki o dışarıdan gelen hafif esintiyle sallanan dalgalanan tül vardır ya, pencerenin açık haliyle. İşte o serbestiyet hali, o rahat hal, demin kullandığı, anlattığı şeyler, deniz elbisesinden görünen omzun ufacık bir parçası, o akgerdan, onlar kıyafetlerin altına giriyor. Eylül bir kapalılık da gösteriyor aslında. Burada en önemli sembol olarak belki verilen, demin konuştuğumuz o eldiven metaforunun ötesinde bir de Eylül anlatımı. Eylül o kadar değişik anlatılıyor ki kitabın içinde, bence çok basit, şöyle bir iki cümleyle geçilecek gibi değil. O yüzden istedim ki buradaki Eylül tasvirini biraz uzun uzun görelim. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü burada aslında üçlü bir tartışma var. Yani Süreyya, Suat'ın kocasıyla, onun kuzeni ve arkadaşı olan Necip ki burada aşkları başlamış durumda. Müzik üzerinden, romanın bağlayıcı unsuru zaten müzik üzerinde. Piyano çalınıyor ve piyanonun eşliğinde bakışmalarla geçebiliyor. Derin bakışmalarla geçebiliyor ancak o aşk. Tam o tartışmaların içinde Süreyya ile Necip'in konuşmalarından başlayarak sonra Suat'ın kafasında Eylül kavramını, Eylül metaforunu görmeye başlıyoruz. Necip etrafına bakarak havanın rengi iyice soluyor dedi ve bastonuyla karşıdan ağır ağır yükselen bulut sürülerini gösterdi. Süreyya, ne olacaktı dedi. Geçenki havaları düşünsene. Neydi o yağmur, o rüzgar? Ama dün, evvelki gün ne kadar parlaktı. Bir yaz günü gibi. Sonbahar bu. Artık bu kadar güzellik ve sıcak verdikten sonra Eylül'den daha ne beklenir? Eylül, malum ya, hüznün ve matemin ayıdır. O zaman Suat da hayatının şu devresi kendi ömrünün, kendi kadınlık hayatının Eylül'ü gibi geldi. Eylül. Birkaç gün hava ne kadar güzel olsa bu kadarcık geçici bir güzelliğe bile minnettar olmak lazım gelen bir ay. İçine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için o güzel havaların, devamlı yazın artık nasıl geçmiş, sadece bir mazi olmuş olduğunu hissettiren bir hüzün ve hasret ayı. Onun hayatı da öyle değil miydi? Son günlerin güzelliğiyle beraber şimdi yine imkansızlığa, yine hüzün ve kasvete düşmemiş miydi? Tıpkı şimdi düşündüğü gibi, nasıl yaz elindeki mutluluktan habersiz geçip ilk kış hücumuyla üzülürse o da demin anlamamış, özlememiş miydi? Tekrar hayatına başlamak arzusu, bugün tekrar yaz olsun isteği gibi değil miydi? Bir senedir onu harap eden endişelerin, sıkıntıların ne olduğunu artık iyice görüyor, işte benim Eylül'üm diyordu. Eylül, henüz renk ve koku bitmemiş fakat baharın renklerinin bolluğu o kadar sezilmez bir şekilde çekilmiş, o kadar tekrar geri dönmemek ümitsizliğiyle geri gelir gibi görünse bile hemen yine solup kararan hırçın boş arzularla o kadar acı acı çekilmiş ki bir gün işte doğanın ruhu birden uyanıp görüyor. Yapraklarının nasıl sararmış, birçoklarının düşüp çamurlar içinde çürümüş olduğunu görüyor ve şimdi hava ne kadar güzel olsa, o bir iki günün verdiği acılıkla bu güzel havaların ne kadar geçici, bu renk ve kokunun ne vefasız, artık ele geçmez, eldeyken kıymeti bilinmemiş, öylece tüketilmiş bir hazine olduğunu acı acı görüyor. İşte artık ne bir çiçek ne bir koku kalmış. Artık tahammül bile kalmamış. Hepsi çürümüş. Evvelden yağmur yağsa umursamazlardı. Belki daha tazelik, daha hayat gibi gelirdi. Şimdi? Şimdi işte yağmur, işte kış hepsini çürütüyor. Her şey çürüyor. Her şey. Evet, çürüyor her şey. İnsanlar da çürümeyecekler mi? Eylül'de sanki baharı özleyen hüzünlü bir tazelik. Sanki üzerine çöken kışın, kendini mahvetmek isteyen hazanın inadına kalıcı olmak, tekrar bahar olmak mücadelesi vardır. Fakat bunun için muhtaç olduğu şeylerden mahrum olduktan başka, kendisinde de dayanma gücü kalmamış ve doğa bunu anlamış gibi acı bir üzüntü ve derin derin düşüncelerle üzerine çöken yalnızlığın yasın acı mührüyle düşünüyor. Sanki ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar karşı koyarsa koysun, kışın galip geleceğini, artık her şeyin, her ümidin bittiğini, buna katlanmak lazım geldiğini anlamaktan gelen bir ümitsizlikle ağlamaktadır. Ne renk, ne koku. İşte yapraklar ölüyor. Rüzgar insafsız, yağmur inatçı, her şey çürüyor. Her şey çürüyor. Eylül'ü bu kadar uzun tasvir ettikten sonra işte romanın içinde o umutsuzluk, karamsarlık bölümü daha çok devreye girmeye başlıyor. Çünkü Suat'la Necip arasında aslında bilinen ama kimsenin görmediği, roman boyunca ısrarla vurgulanan ki özellikle hizmetçinin üzerinden bu çok vurgulanır. Hatta o teki alınan eldiven vardır ya, bir ateşli gecenin, ateş yaşanan, artık bünyenin hastalıktan kırıldığı bir dönemde sayıklamalar sırasında o eldivenin ortaya çıkmasının, eldivenin görülmesinin bile bu aşkı kimsenin anladığı gerçeğini yüzümüze vurmadığı, insanların bunu bilmiyor gibi davrandığı ve roman boyunca kimsenin bilmediğinden okur olarak sürekli emin halde tutulduğumuz bu aşk öyle bir yere gelip dayanıyor ki bir yerden sonra artık itiraftan başka çare kalmıyor. Evet, bu bir yıllık süreç boyunca aşk farklı şekillerde gözlerden geçirerek itiraf edilmeye başlanıyor. Ama artık öyle bir an geliyor ki itiraf dışında bir çıkış yok. Çünkü bu aşkın imkansızlığı ya birliktelik ya ebedi bir ayrılık olarak ortaya çıkmak zorunda. Bu hissedildiği anda çok gerilimli diyalogların sonunda o itiraf geliyor işte. Ama buradaki aşkın naifliği hiçbir zaman geride bırakılmıyor dedim ya roman boyunca. Burada da yine aynı şeyi görüyoruz biz. Çünkü burada Necip Suat'tan ilk kez kendisiyle kaçmasını istiyor. Yani aşkı birlikte yaşayabilmek için kuzenini, çok sevdiği en yakın arkadaşını ona da ihanet gibi görünecek bir gerekçeyle yüzüstü bırakmak pahasına kaç diyor ona. Benimle birlikte gel, buraları terk edelim. Ve ondan sonrasında işte aşkın hem anlatıldığı hem de o anlatışla birlikte ebediyen bir ayrılıkla sonuçlandığı bölüme geliyoruz. Beni sev Suat, beni sev diye inledi. Kaybettiğini geri almak istiyormuş gibi büyük bir arzusu, bir susamışlığı vardı. Şimdiden pişmanlık kendini sarıyordu. Hiç olmazsa söz ver Suat. Beni seveceğine söz ver. Beni, yalnız beni, söz ver. Bari kalbim benim olsun. Beni hiç unutma. Böyle söyle Suat. Söyle, hiç olmazsa sevdin mi, söyle bana. Sadece bu kadar. Aşkın anlatımı sadece bu. Necip, sadece izin versen ayda yılda bir, Necip birkaç saatliğine buraya gelsin diyordu. O zaman bir bakışın bana hayat olur. Bir gülümsemen kuvvet verir değil mi? Şimdi fedakarlıklarının el ele sadece kendilerini sarhoş ettiği devresinde bir hayal gafletiyle her zaman aynı duygularla mutlu olacaklarmış gibi memnun ve şükran doluydular. Sonra yadigar meselesi çıktı ortaya. Eldiven vardı yani o. Necip, bende var ama pek zavallı bir yadigar. Çalınmış diye o kadar kendinden geçtiği tek eldiveni çıkardı. Ben size bunu vereyim. Onu kalbinin üstünde o kadar taşımıştı ki hemen kalbi olmuştu. Fakat siz bana diyordu. O zaman genç kadın gömleğinden bir şey çıkardı. Bu aynı eldivenin diğer tekiydi. O da o teki o zamandan beri saklamıştı ve Necip bunu görünce o kadar mutlu oldu ki eldiveni de bunu tutan eli de kaparak ağzına götürdü. Ve ilk defa dudakları ona temas etti. Bu elde evvela bir temizlik coşkusu vardı fakat o kadar titriyordu ve Necip o kadar ısrar etti ki nihayet bütün karşı koyamadı. Fakat ayrılmak lazım geliyordu. O zaman Necip yana yana ondan son bir lütuf daha rica etti. Bunu korkarak, titreyerek, ninesinden rica eden bir masum haliyle söylüyordu. Onu gözlerinden bir kere son defa öpmek istiyordu. Madem ayrılıyoruz diyordu. Onları o kadar sevmiş, asıl onları sevmiş. Hayatında onlar kendine o kadar mutluluk vermiş ve o kadar mutluluk vaat etmişti ki şimdi böyle ayrılmak pek güç geliyordu. Ve Suat'ın hafif bir tereddütle, bir hicap rengiyle kapanır gibi titreyen gözlerinden öptüğü zaman bunlardan onun vücudundan ayrılmak, bu elleri bırakıp çıkmak, bu sonsuz mutluluk rüyasından dönmek pek zalim, pek yırtıcı bir şey oldu. Bu hüzünlü, zehirli, yıkıcı bir yara gibi yanmaya başladı. Aradaki tek temas bu. Yani bugünden baktığımız zaman o günün hem aşk anlayışını, hem cinsellik anlayışını, hem erotizmin nereye kadar götürülebildiğini bu roman Mehmet Rauf'un Eylül'ü bu dereceye kadar getiriyor. Hatırlayacak olursanız ustası olan, ustam diye de hitap eden ve romanın ithaf edildiği kişi olan Halit Ziya da sadece bedensel teması Aşk-ı Memnun'un içinde çok kısa bir bölümde nakleder. Sadece orada durur, o kadarında vardır. Burada da aynı şey. Çünkü roman boyunca anlatılan aşk son derece naif bir aşk. O dönemin aşklarından bir tanesi. Sadece bakışmakla geçen, müzikle insanların anlamasın diye gözlerinin içine bakarak sadece iki kişi arasında dolaşan bir duygudan bahsediyoruz. Ve yıllarca saklanacak bir eldivenin diğer tekinin aşkın karşı tarafı, yaşanan karşı tarafınca da saklanıyor olmasını görmek o mutluluğun en büyüğü. Biz mutluluktan bahsediyoruz ama maalesef roman çok mutlu bitmiyor. O dönemin kitaplarının tamamında, aşk romanlarının tamamında olduğu gibi aslında hani kavuşursan oluyor ya, kavuşursan muslat oluyor, kavuşmazsan o büyük aşk, sevda devam ediyor büyük bir müddet. Sonunda kitabı okumayanlar için, okuyanlar zaten biliyorlar ama okumayanlar için sonunun sürpriz bölümünü söylemeyelim, ebedi bir ayrılık geliyor. Bazılarına göre o ebedi ayrılığın gerekçesi aslında burada günahkarların da kendi içlerinde bunu bir günah olarak yaşayan, aşk acısını bir günah gibi gören ve öyle yaşayan iki insanın da arınmaları anlamına da geliyor. Belki sembolik bakılırsa böyle de söylenebilir. Ama gerçek olan tek şey var ki bu aşk bir daha ebedi şekilde yaşanmayacak hale geliyor ve noktalanıyor. Mehmet Rauf Eylül romanında önceki yüzyılın en başında yazdığı bu romanda aslında bütün tahlilleriyle insanın aşık olduğu zaman yaşadıklarını anlatıyor bize. Evet, yaşananlar aşkı değerlendirebilecek kapasitede insanların yaşadıkları. Ama o günün toplumu içinde o gün yaşananları üst üste dizdiğiniz zaman Mehmet Rauf'un Eylül romanı aslında kadın sorununun çok dışında olmayan bir roman. Kadını kendi duygularını yaşamaktan toplumun getirdiği kurallar nedeniyle alıkoyan bir takım gerçeklikler, bir takım gelenekler, görenekler, ananeler burada üstü kapalı olarak anlatılıyor. Yani kadının kendi duygusunu anlatabilmesi, ifşa edebilmesi, sevdiğini söyleyebilmesi bile zor değil, imkansız hatta. En fazla yapılabilecek şey bu işte, gözlerinden öpmeye izin verebilmek. Ve Mehmet Rauf kitabı oraya kadar getiriyor, ardından da zaten bitiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Çok edebiyat konuşmak, haftada bir gün konuşmak, sabahın bu saatinde konuşmak bazıları için çılgınlık olabilir ama bizim için öyle değil. Çünkü biz biliyoruz ki ruhlarımızı inceltmek için kendi kişisel sığınaklarımıza geçmek zorundayız zaman zaman. Ve bunu yapabilmenin yolu okumak. Çünkü hep söylediğim gibi okudukça çoğalacağız, okudukça çoğalacaksınız ve biz bu cehaleti yeneriz diyoruz ya, işte onu insan kendi duygularına dönerek, ama bunun için bir parça kendi içine de dönmek gerekiyor. Öyle içsel yolculuktan falan bahsetmiyorum, kendiyle baş başa kalmaktan bahsediyorum biraz. Kitaplar insanlara bunu veriyor işte. Kitaplar bu yüzden okunmak zorunda. Kitaplar bu yüzden insanın gelişimi için önemli. Ama Bu yüzden de aynı zamanda son derece tehlikeli. Şu yayının başında anlattığım Servet-i Fünun döneminin yaşanan büyük baskıların da aynı zamanda eşlikçisi olarak devam ettiği bir tarih periyodu olduğu gerçeği aklınızın bir yerinde kalsın. Bu duyguların bir şekilde ortaya çıkması düşünüldüğü, tahmin edildiği kadar kolay olmuyor aslında. Biz önümüzdeki hafta için kitabı belirlemiştik biliyorsunuz. Jack London'dan Demir Ökçe'yi okuyacağız. Demir Ökçe'nin şöyle bir özelliği var. Jack London kelimenin tam anlamıyla bir serseri. Kısacık bir hayatın içinde o kadar çok şey yaşıyor ki. Bunların içinde serseriliği dibine kadar yaşamak da var, altın aramak da var, dergicilik de var, her şey var. Çok para kazanmak da var. Oraya kadar geliyor ama 40 yıllık yaşamın içine öyle eserler sığdırıyor ve Demir Ökçe onlardan o kadar önemlilerinden bir tanesi ki bence mutlaka okunmaya değer. O yüzden şimdiden buraya koyalım. Demir Ökçe önümüzdeki hafta Cuma gününün kitabı. Bugün için bir kez daha teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden edebiyat konuşmak için de geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayatımıza kendi kişisel sığınaklarımızın içinden de devam edebiliyoruz. Bizim hayatımızda başka şeyler var. Siyaset, ekonomi, gündelik hayat, bütün bunları da konuşuyoruz. Ama bunu konuşmak, ruhlarımızı bir parça inceltmek, bir parça hayata karşı daha dirençli olabilmenin yollarını da aramak anlamında. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bu yayınlar ve diğer yayınlar sürsün istiyorsanız ve katkım nasıl olur diye düşünüyorsanız onu da anlatıp öyle ayrılayım isterseniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayınları destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o çok önemli. Oraya abone olarak, ki bunun için para pul harcamayacaksınız, sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. Ben kendi isteğimi izlerim. İstediğim şeyi izlerim, kimse de bana bir şey dayatamaz demiş olacaksınız. Bir de yanında küçük zil işareti var. O zilin de manası yayınlar başlamadan bana haber ver. YouTube yayıncılar için yeni bir olanak getirdi. Katıl diye bir düğme göreceksiniz sayfaya girdiğinizde. Anlamı şu, eğer siz isterseniz yayını küçük katkılarınızla aylık olarak desteklemeniz mümkün. İstemezseniz bir önemi yok ki. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da hep parasız olacak. Bu sadece sizin istemeniz halinde kullanmanız için konulmuş bir düğme. Bir de bütün bunların ötesinde başka katkım nasıl olur diye sormak için unsal@unsalunlu.com adresine mail atma yolunu seçebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman ben de bir maille yanıt vereceğim size. Ama en büyük desteğiniz hem edebiyat konuşurken hem haftanın kalan 4 gününde hayatımızı konuşurken, gündelik hayatımızı konuşurken burada olmak. Çünkü biz birbirimizle küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuştuğumuz müddetçe birbirimizi daha iyi anlayacağız. Ve bu anlamak bir süre sonra üzerimize dayatılan o ayrılık kavramının ne kadar zayıf, ne kadar zavallı bir şey olduğunu hatırlatacak bize. Biz birleşe birleşe kazanacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.